Neler olduğunu daha sonra göreceğiz. Lokantanın levhası bu savaşlardan birine göndermeydi. Kendi eliyle çizmişti. Çünkü her şeyden biraz anlıyor, bu yüzden her işi eksik yapıyordu. Refaha ermek için kötü yürekli olmak yetmez. Lokantada işler yolunda gitmiyordu. Tinadi, yolcu kadının 57 frank sayesinde protestodan kurtulmuş ve imzasını lekelememişti. Bir sonraki ay yeniden paraya ihtiyaçları olduğunda kadın Paris'e gidip Kustet'in giysilerini 60 frank karşılığında rehine bıraktı. Tinadiler bu parayı da harcadıktan sonra küçük kızı merhamet ettikleri için evlerine aldıkları bir çocuk gibi görmeye ve ona göre davranmaya alıştılar. Artık giysisi kalmadığı için ona küçük tinadilerin eski etek ve gömleklerini yani paçavraları giydirdiler. Artıklarla köpeğe oranla daha iyi, kediye göre daha kötü bir şekilde beslediler. Zaten kedi ve köpek onun her zamanki sofra arkadaşlarıydılar. Kuset yemeğini masanın altında onlarla birlikte onlarınki gibi bir çanakta yiyordu. Daha sonra da görüleceği gibi Mansur-sur-Mer'e yerleşen anne her ay çocuğundan haber almak için mektup yazıyor ya da daha doğrusu yazdırıyor. Tinadiler de hep aynı şeyi tekrarlayarak yanıt veriyorlardı. Kuset çok iyi. İlk 6 ay dolunca anne 7. ay için 7 frank gönderdi ve her ay düzenli olarak ödemeyi sürdürdü. Tinadir henüz bir yıl dolmadan bize ne büyük iyilik yapıyor, 7 frankla ne yapmamızı bekliyor ki demiş ve ayda 12 frank ödemesi için ona mektup yazmıştı. Çocuğunun mutlu ve sağlıklı olduğuna ikna edilen anne bu teklifi kabul ederek 12 frank gönderdi. Bazıları birinden nefret etmeden diğerlerini sevemez. Tinadi ana iki kızını tutkuyla seviyor, diğer kızdan nefret ediyordu. Bir anne sevgisinin böylesine alçakça eğilimleri olması üzücüdür. Kuset'in evinde işgal ettiği minicik yeri kendi çocuklarından çalınmış sayıyor. Bu küçüğün kızlarının soluduğu havayı azalttığını düşünüyordu. Bu kadının kendine benzeyen diğer kadınlar gibi okşayışlara, dayaklara ve hakaretlere ayırdığı günlük bir kotası vardı. Kuset olmasaydı ne kadar sevse de kızlarına bu kotayı uygulayacaktı. Ama el kızı dayakları üzerine çekerek onların sadece okşayışlardan paylarını almalarına destek oluyordu. Kuset'in her davranışı üzerine şiddetli ve hak etmediği cezaların yağmasına neden oluyordu. Hiç durmadan cezalandırılan, azarlanan, ters denen, dayak yiyen ve yanında kendisine benzeyen iki küçük yaratığın seher güneşi içinde yaşadıklarını gören bu uysal ve çelimsiz kız, bu dünyadan ve Tanrı'dan hiçbir şey anlamıyordu. Madame Tinadi'nin Kuset'e karşı kötü davrandığını gören diğer kızlar da ona karşı kötü davranmaya başladı. Bu yaştaki çocuklar annelerini taklit ederler. Sadece uyguladıkları şiddetin dozu azdı. Hepsi bu. Bir yıl ardından bir yıl daha geçti. Köyde bu Tinadiler çok merhametli insanlar. Zengin olmasalar da kendilerine bırakılan yoksul bir çocuğu yetiştiriyorlar. Annesinin Kuset'i unuttuğunu düşünülüyordu. Bu arada bilmem hangi karanlık yöntemlerle çocuğun muhtemelen gayrimeşru olduğunu ve annenin bunu itiraf edemediğini öğrenen Tınardil, yaratığın büyüdüğünü ve daha çok yediğini ileri sürüp onu geri göndermekle tehdit ederek ayda 15 frank istedi. Canımı sıkmasın diye haykırıyordu. Aksi takdirde yumurcağını sakladığı pisliklerin ortasına gönderirim. Parayı arttırması gerek. Anne ayda 15 frank ödemeyi kabul etti. Çocuk her geçen gün büyüyor, sefaleti de artıyordu. Kuset küçükken diğer iki çocuk adına dayak yiyor, hakaretlere maruz kalıyordu. Biraz büyüdüğünde, yani daha 5 yaşını doldurmadan evin hizmetçisi oldu. 5 yaşında bu mümkün değil denecek ama ne yazık ki gerçek böyleydi. Kısa süre önce resmi belgelerde bu dünyada yalnız kalmasından dolayı 5 yaşından itibaren yaşamak için çalıştığı ve hırsızlık yaptığı yazılan Dumord adlı iki öksüzün davasına tanıklık etmedik mi? Kuset'i alışverişe gönderiyor, odaları, avluyu, caddeyi süpürtüyor, bulaşıkları yıkatıyor. Hatta yükleri taşıtıyorlardı. Snyder'ler hala Müntrol-Sörmer'de olan annenin parayı ödemekte güçlük çekmeye başlamasıyla çocuğa böyle davranmakta haklı olduklarını düşündüler. Birkaç ay sıkıntı çektiler. Anne bu 3 yılın sonunda Muferme'ye gelmiş olsaydı kızını tanıyamayacaktı. Bu eve geldiğinde çok güzel ve körpecik olan Kuset şimdi zayıflamış, solgunlaşmıştı. Endişeli bir hali vardı. Tınavidiler ona sinsi diyorlardı. Haksızlık onu hırçınlaştırmış, sefalet çirkinleştirmiş. Geriye iri oldukları için daha büyük bir kederi yansıtırmış gibi görünen güzel gözleri kalmıştı. Henüz 6 yaşını doldurmamış bu zavallı çocuğun kış günlerinde daha gün ağarmadan üzerindeki yırtık pırtık elbiselerle, küçük kızarmış ellerindeki koca bir süpürge ve gözlerindeki yaşlarla titreyerek sokağa süpürdüğünü görmek yürekleri sızlatıyordu. Yörede ona çayır kuşu diye hitap ediliyordu. Lakap takmayı seven halk kuş kadar küçük olan, titreyen, her şeyden ürken, evde ve köyde her sabah ilk önce uyanan, daha gün ağarmadan sokakları, tarlaları arşınlayan küçük kıza bu adı layık görmüştü. Ama çayır kuşu hiçbir zaman şakamıyordu. Bu arada Moonfell'in sakinlerinin söylediğine göre çocuğunu terk etmiş gibi görünen o anneye ne olmuştu, neredeydi, ne yapıyordu? Küçük kuş etini senatörlerin yanına bıraktıktan sonra yoluna devam etmiş. Ve Montreux-sur-Mer'e gelmişti. Hatırlanacağı gibi bu olay 1818'de yaşanmıştı. Fantine'in 10 yıl önce ayrıldığı bu şehrin çehresi değişmişti. Fantine giderek yoksullaşırken doğduğu kent refaha ermişti. Yaklaşık 2 yıldan beri küçük kentlerde büyük gelişmeler olarak kabul edilen sınai hamleler gerçekleşmişti. Bu ayrıntı önemli olduğu için onu açımlamayı, yani biraz altını çizmeyi yararlı buluyoruz. Montreux-sur-Mer eski zamanlardan beri İngiliz kara kehribarının ve Almanya kara boncuğunun taklit üretimini yapıyordu. Ham maddenin pahalı olmasının işçilik ücretlerini etkilemesi nedeniyle bu sanayi güçlükle ayakta duruyordu. Fonsin, Montreux-sur-Mer'e geldiği sırada bu kara ürünlerin üretiminde beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. 1815 sonlarına doğru kente hiç kimsenin tanımadığı bir adam yerleşmiş ve üretim sürecinde reçine yerine gomalak ve özellikle bilezik yapımında lehimlenmiş saç yerine yapıştırılmış saç kullanılmasını önermişti. Bu küçük değişiklikler bir devrim anlamına gelmişti. Gerçekten de ham madde fiyatlarını oldukça düşüren bu küçük değişiklikler ilk olarak bölgenin refah düzeyini artıracak şekilde işçi ücretlerinin yükselmesini sağlamış, ikinci olarak tüketicinin lehine üretimi mükemmelleştirmiş, üçüncü olarak üreticinin yararına ürünlerin 3 katı karla daha ucuz fiyata satılmasını sağlamıştı. Böylece bir taşla 3 kuş vurulmuştu. 3 yıldan az bir sürede bu girişimin mimarı zenginleşmişti. Bu iyi bir şeydi ve çevresindeki herkes zenginleşmişti. Bu daha da iyi bir şeydi. Bölgenin yabancısıydı. Geçmişi hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Kente yerleştiği zaman hakkında çok az şey biliniyordu. Şehre çok az miktarda bir parayla en fazla birkaç yüz frankla geldiği anlatılıyordu. Dahiyane bir fikrin hizmetine sunulan, düzenle ve düşünceyle artırılan bu küçük sermaye kendini ve tüm yöre halkını zenginleştirmişti. Montreux-sur-Mer'e geldiğinde üzerinde sadece elbiseleri vardı. Görünümü ve konuşması bir işçininkine benziyordu. Söylenene göre bir aralık akşamüstü sırtında çantası, elinde ak diken ağacından bastonuyla küçük Montreux-sur-Mer şehrine gizlice girdiğinde belediye binasında büyük bir yangın çıkmıştı. Bu adam hayatını tehlikeye atarak alevlerin arasına dalmış, jandarma yüzbaşısının 2 çocuğunu kurtarmış, bu yüzden kimsenin aklına kimliğini sormak gelmemişti. Ondan sonra adı öğrenilmişti. Mezulen baba olarak anılıyordu. Dalgın ve iyi niyetli görünen bu adam yaklaşık 50 yaşlarındaydı. İşte onun hakkında söylenebilecek tek şey buydu. Muhteşem bir yöntemle yeniden şekillendirdiği bu sanayideki hızlı gelişmeler sayesinde Montreux-sur-Mer önemli bir şehir ve iş merkezi haline gelmişti. Çok fazla kara kehribar tüketen İspanya her yıl büyük siparişler veriyordu. Montreux-sur-Mer bu sanayi dalında neredeyse Londra ve Berlin'e rekabet edecek durumdaydı. Medulem babanın kazancı, kente gelişinin ikinci yılının içinde biri erkeklere, diğeri kadınlara ayrılmış iki atölye bulunan büyük bir fabrika açacak ölçüde büyüktü. Geçim sıkıntısı çeken herkes buraya gelip iş bulabilir, ekmeğini kazanabilirdi. Mezulen baba erkeklerden dürüst, kadınlardan ahlaklı ve hepsinden erdemli olmalarını istiyordu. Kesin kararlı ve hoşgörüsüz olduğu tek nokta buydu. Buranın bir garnizon şehri olmasından dolayı baştan çıkarma olaylarına sık rastlanıyor ve bu durum bu tutumunda haklı olduğunu gösteriyordu. Zaten şehre geliş bir nimet, varlığı bir kutsiyetti. Gelmeden önce kentte işler yolunda gitmiyordu. Şimdi ise herkes emeğin sağlıklı yaşamını sürdürüyordu. Büyük bir hareketlilik herkesi ısıtıyor, her yere sızıyordu. İşsizlik ve yoksulluk bitmişti. İçinde biraz para bulunmayan zavallı bir cebe, içinde biraz neşe barındırmayan yoksul bir eve rastlanmıyordu. Madeleine baba herkesi işe alıyor, onlardan tek bir şey istiyordu. Dürüst erkekler olun, dürüst kızlar olun. Söylediğimiz gibi Madeleine baba nedeni ve öncüsü olduğu bu faaliyetin ortasında zenginleşiyor ama sıradan bir ticaret adamında nadir rastlanacak şekilde tek kaygısının para kazanmak olmadığı anlaşılıyor. Kendinden çok başkalarını düşünürmüş gibi görünüyordu. 1820'de Lafitte'in bankasında 630 bin frank olduğu biliniyordu. Ama 630 bin frankı kendine ayırmadan önce şehir ve yoksullar için 1 milyon franktan fazla harcamıştı. Donanımsız hastaneye 10 yatak bağışlamıştı. Şehir, yukarı şehir ve aşağı şehir olarak ikiye ayrılmıştı. İkamet ettiği aşağı şehirde harabe haline dönüşmüş berbat bir kulübe okul olarak kullanılıyordu. Biri kızlar, diğer erkekler için iki okul inşa ettirdi. İki öğretmeni çok düşük olan resmi maaşlarının iki katını cebinden ödüyordu. Ve günün birinde bu duruma şaşıran birine, "Devletin en önemli iki görevlisi süt anne ve öğretmendir," yanıtını vermişti. Kendi parasıyla o zamanlar Fransa'da pek yaygın olmayan bir bakım evi açmış, yaşlı sakat işçiler için bir dayanışma sandığı oluşturmuştu. Fabrikasının etrafında çok sayıda yoksul ailenin yerleştiği bir mahalle kurulmuş, ücretsiz hizmet veren bir eczane açılmıştı. İlk işe giriştiği dönemlerde saftirikler onun için zengin olmak isteyen bir açgözlü demişler. Kendisinden önce şehri zenginleştirmeye çalıştığını gördüklerinde gözü yükseklerde diye eklemişlerdi. Bu adamın dindar olduğu ve o dönemde itibar görecek şekilde ibadetlerini yerine getirdiği dikkate alınırsa bu saptamanın daha yerinde olduğu söylenebilirdi. Her pazar ayine giderdi. Her yerde rekabetin kokusunu alan bölge milletvekili bu dindarlıktan endişelenmekte gecikmedi. İmparatorluk Meclisi'nin üyeliğini yapmış olan bu milletvekili, yükselmesini sağlayan, orator cemaatine mensup olan, Oranto Dükü, Foix adıyla anılan bir dostunun dini düşüncelerini paylaşıyordu. Yalnız kaldığında Tanrı ile tatlı tatlı alay etse de zengin fabrikatör, saat 7 ayinine gittiğini gördüğünde onun kendine karşı aday olabileceğini anlayıp kendisinin daha ileri bir adım atması gerektiğine karar verdi. Günah çıkarmak için cizvit bir rahibe başvurdu. Büyük ayine ve akşamüstü ayinine gitmeye başladı. O dönemde gözün yükseklerde olması kelimenin tam anlamıyla dindarlık yarışıydı. Yoksullar da ulu tanrı gibi bu tutkudan yararlandılar. Saygıdeğer milletvekilinin iki yatak daha bağışlamasıyla hastanedeki yatak sayısı 12'ye çıktı. Bu arada 1819'da bir sabah vakti şehirde Sayın Valinin Madeleine Baba'nın bölgeye yaptığı katkılar nedeniyle önermesi üzerine kral tarafından belediye başkanlığına atanacağı söylentileri yayıldı. Şehre yeni geldiğini, onu gözü yükseklerde olarak niteleyenler herkesin desteklediği bu vesileden yararlanarak coşkuyla "İşte biz söylememiş miydik?" dediler. Şehir bu yeni haberle çalkalanıyordu. Söylentiler doğruydu. Birkaç gün sonra belediye başkanlığına atandığı yazılmıştı. Ertesi gün bu görevi reddetti. Aynı 1819 yılında Madeleine'in geliştirdiği yöntemle üretilen ürünler sanayi fuarında sergilendiler. Kral jüri heyetinin rapor doğrultusunda Onur Lejyonu nişanına layık gördü. Küçük şehirde yeniden söylentiler yayıldı. Tamam, demek ki amacı nişanı almakmış. Madeleine baba nişanı reddetti. Hiç kuşkusuz bu adam bir muammaydı. Bazı saflar şu sonuca vardılar. Bu adam maceracının teki. Görüldüğü gibi bölge kendisine çok şeyi, yoksullarsa her şeyi ona borçluydular. Sonunda çevresine çok yararlı olduğu için ona saygı duymak ve çok iyi niyetli biri olduğu için onu sevmek kaçınılmaz oldu. Özellikle işçileri ona hayranlık duyuyorlardı. O da bu hayranlığı karamsar bir ciddiyetle karşılıyordu. Zengin olduğunda sosyetenin mensupları onu saygıyla selamlayarak Monsieur Madeleine olarak adlandırdılar. İşçileri ve çocuklarsa ona gülümsemesine neden olacak şekilde Madeleine Baba diye seslenmeye devam ettiler. Yükseldikçe davetler yağıyor, sosyete onu davet ediyordu. Şehrin ilk zamanlarda zanaatkara kapalı olan şatafatlı salonları kapılarını bu milyonere ardına kadar açmıştı. Ona binlerce öneride bulunuldu. Hepsini reddetti. Bazı saftirikler bu sefer yine kendilerini tutamadılar. Eğitim almamış cahil bir adam. Nereden geldiği meçhul. Sosyete içinde nasıl davranacağını bilmiyor. Okuma yazma bilip bilmediği de belli değil. Ona para kazandığını gördüklerinde tüccar, parasını çevresindekilere dağıttığını gördüklerinde gözü yükseklerde. Nişanları reddettiğinde maceracı, sosyeteyi reddettiğini gördüklerinde kaba saba cahil bir adam demişlerdi. 1820'de şehre gelmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğinde bölgeye yaptığı hizmetlerin ihtişamı, yöre halkının tamamının talebi kralı onu yeniden belediye başkanı olarak atamasına neden olmuştu. O bu teklifi yeniden geri çevirdi. Ama valinin bu konuda diretmesi, şehrin ileri gelenlerinin ondan ricalarda bulunmaları, sokaklara dökülen halkın yalvarışları karşısında sonunda bu görevi kabul etti. Halktan yaşlı bir kadının kapısının eşiğinde onu öfkeyle şöyle bağırmasının bu kararında özellikle belirleyici olduğu gözlerden kaçmamıştı. İyi bir belediye başkanı yararlıdır. İnsan önünde iyilik yapma fırsatı varken geri adım atar mı? Bu yükselişinin üçüncü aşamasıydı. Madeleine baba, Monsieur Madeleine olmuş, Monsieur Madeleine belediye başkanı olmuştu. Belediye başkanı olduktan sonra da ilk günlerindeki mütevazılığını korumuştu. Kırlaşmış saçları, ciddi bakışları, bir işçininkini andıran esmer teni, filozoflar gibi düşünceli yüzüyle, genellikle kenarları geniş bir şapka takıyor, çenesine kadar düğümlediği çuhadan uzun bir redingot giyiyordu. Başkanlık görevlerini yerine getiriyor, bunun dışında yalnız yaşamayı tercih ediyordu. İnsanlarla az konuşuyor, kibarlık gösterilenlerden kaçınıyor, hafif bir selam verdikten sonra uzaklaşıyordu. Sohbet etmekten kaçınmak için sadece gülümsüyor, gülümsemekten kaçınmak için bağış yapıyordu. Kadınlar onun için ne sevimli bir ayı diyorlardı. Tarlalarda gezinmekten keyif alıyordu. Yemeklerini her zaman için tabağının kenarına koyduğu bir kitabı okuyarak tek başına yiyordu. Küçük, düzenli bir kütüphanesi vardı. Soğuk ve güvenilir dostlar olan kitapları seviyordu. Zenginleştikçe artan boş zamanlarını zihnini eğitmek için harcıyordu. Şehre geldiğinden beri her geçen yıl daha da kibarlaştığı, uysallaştığı dikkati çekiyordu. Kır gezilerinde yanına nadiren kullandığı tüfeğini alıyordu. Tesadüfen kullanması gerektiğinde attığını vuran yaman bir nişancı olduğu anlaşılıyordu. Zararsız bir hayvanı asla öldürmez, küçük bir kuşa asla nişan almazdı. Artık genç sayılmasa da olağanüstü bir güce sahip olduğu söyleniyordu. İhtiyacı olana elini uzatıyor, atları yerden kaldırıyor, çamura gömülmüş bir arabayı itiyor, kaçan bir boğayı boynuzlarından yakalıyordu. Evinden çıkarken cebinde hep bozuk para taşıyor, geriye cebi boş olarak dönüyordu. Bir köyden geçtiğinde yırtık pırtık giysili yumurcaklar sevinçle arkasından koşar, etrafında küçük sineklerden oluşan bir bulut oluştururlardı. Köylülere hiç bilmedikleri yararlı küçük ayrıntıları öğrettiğine bakılırsa, geçmişte tarlalarda çalıştığı tahmin edilebilirdi. Onlara buğday güvelerini yok etmek için ambara su serpmelerini, tahta döşemenin yarıklarına tuzlu su dökmelerini, buğday bitinden kurtulmak için duvarlara, çatılara, otlaklara, evlerin içine çiçeklenmiş ısırgan otu asmalarını öğütlüyordu. İpek böceği hastalıklarının, fide yanıklarının, zararlı ve buğday yiyen asalak otların köklerini kurutmak için reçeteleri vardı. Bir tavşan yuvasını farelerden korumak için yuvanın yanına yerleştirdiği bir Hint domuzunun kokusundan yararlanıyordu. Günün birinde ısırgan otlarını koparmaktan helak olmuş köylüleri gördüğünde, köklerinden koparılmış ve şimdiden kurumuş bir bitki yığınına bakarak ölmüşler. Aslında onlardan yararlanmayı bilmeniz iyi olurdu. Isırgan otu körpeyken yaprakları çok lezzetlidir. Kartlaştığında keten ve kenevir gibi telcikleri ve lifleri oluşur. Isırgan otu doğrandığında kümes hayvanları, öğütüldüğünde büyükbaş hayvanlar için güzel bir yem olur. Samana katılan ısırgan otu hayvanların tüylerini parlaklaştırır. Tuzla karıştırıldığında muhteşem bir sarı boya oluşturur. Yılda iki kez biçilen mükemmel bir ottur. Peki ısırgan otu ne ister? Biraz toprak yeter. Ne özen ne ekim ister. Sadece ot olgunlaştıkça tohumları döküldüğü için toplaması zordur. Hepsi bu. Isırgan otu biraz çabayla yararlı hale gelecekken ihmal edildiğinden zararlı bir ota dönüşür. O zaman onu kökünden koparıyorsunuz. Çoğu insan ısırgan otuna benzer, demiş, kısa bir sessizliğin ardından eklemişti. Dostlarım, şunu aklınızda iyi tutun. Kötü ot ya da kötü insan yoktur. Sadece kötü çiftçiler vardır. Çocuklar saman ve Hindistan cevizi kabuğundan sevimli objeler yaptığı için onu daha çok seviyorlardı. Bir kilisenin kapısına siyah bir örtü asıldığında içeri giriyor, diğerleri bir vaftiz töreni beklerken o cenazelere gidiyordu. Birinin dul kalması ya da başına bir felaket gelmesi halinde yüce merhametiyle onun yardımına koşuyor, siyah giysileriyle yas tutan ailelerin, dostlarının, cenaze ilahileri okuyan rahiplerin arasına karışıyordu. Adeta ahiretin görüntüleriyle dolu bu cenaze mezamirlerin düşüncelerinin yol göstericisi olarak görüyordu. Ölümün karanlık uçurumunun kenarında şarkı söyleyen bu hüzünlü sesleri gözlerini göğe kaldırmış bir halde, adeta sonsuzluğun tüm gizemlerini içine çekmek istercesine dinliyordu. Yaptığı onca hayırsever işi tıpkı kötü bir davranışta bulunmuş gibi gizlerdi. Gece vakti gizlice evlere giriyor, merdivenleri kendini hiç belli etmeden çıkıyordu. Kulübesine dönen zavallı bir yoksul geri döndüğünde kapısının açık, hatta zorlanmış olduğunu gördüğünde "Hırsız girmiş!" diye haykırıyor, içeri girdiğinde ilk gördüğü bir mobilyanın üzerine bırakılmış altın para oluyordu. İçeri giren hırsız, Madeleine babaydı. Kibar ve hüzünlüydü. Halk onun için işte zengin ama kibirli olmayan, mutlu ama halinden memnun görünmeyen bir adam diyordu. Onun gizemli bir adam olduğunu söyleyen bazıları, mobilyaları kanatlı kum saatlerinden, kaval kemiğinden, haçlardan ve kafa taslarından ibaret olan ve gerçek bir keşiş hücresini andıran odasına asla girilemediğini iddia ediyorlardı. Şehirli, zarif ve muzip birkaç kadının evine gelip ona şu soruyu soracakları ölçüde yaygınlaşmıştı. "Sayın Başkan, bize odanızı göstersenize. Oranın bir mağaraya benzediği söyleniyor." Gülümseyen Madeline Baba onları hemen o mağaraya götürdü. Meraklılarının cezasını almışlardı. O da mağandan yapılmış olduğu için oldukça çirkin görünen mobilyalarla döşenmiş, duvarlar yarım franklık kağıtlarla kaplanmıştı. Şöminenin üzerinde duran ve damgalandıkları için gümüşten yapılmışa benzeyen eski iki şamdandan başka bir şey göremediler. Küçük şehirlilere özgü zeki gözlemlerden biri. Yine de oraya kimsenin giremediği ve bu odanın bir keşiş mağarası, bir hayal alemi, bir çukur, bir mezar olduğu söylentisi yayılmaya devam etti. Ayrıca Lafitte'in bankasında her zaman çekilmeye hazır olarak bulunan yüklü miktarda parası olduğu söyleniyor ve onun bir sabah bankaya gidip bir makbuz imzaladıktan 10 dakika sonra 2 ya da 3 milyonunu alabileceği iddia ediliyordu. Aslında daha önce de söylediğimiz gibi bu 2-3 milyon 630 ya da 40 bin franktan ibaretti. 1821 yılının başlarında gazeteler, din psikoposu Mihir'in 82 yaşında ermişlik makamına erişmiş bir halde bu dünyadan göçtüğünü yazdılar. Burada gazetelerin atladığı bir ayrıntıyı, din psikoposunun ölmeden uzun yıllar önce kör olduğunu ve kız kardeşi yanında olduğu için bu körlükten memnuniyet duyduğunu belirtmemiz gerekir. Bu arada şunu da ekleyelim. Gerçekten de kör olmak ve sevilmek, hiçbir şeyin eksiksiz olmadığı bu dünyada mutluluğun eşi benzeri bulunmaz biçimlerinden biridir. Yanınızda ihtiyaç duyduğunuz ve kendini size adamış bir kadının, kızın, kız kardeşin, zarif bir varlığın bulunması, ihtiyaç duyduğunuz kişinin sizi vazgeçilmez olarak gördüğünün hissedilmesi, bize kendi varlığından verdiklerini fark ederek hiç durmadan duyduğu şefkatin ölçülmesi, aklınızdan tüm zamanını bana ayırdığına göre tüm yüreğini bana adamış düşüncesinin geçmesi, yüzü olmasa da düşüncesinin görülmesi, karanlığa gömülen bir dünyada bir varlığın sadakatinin hissedilmesi, elbisenin hışırtısının bir kanat çırpınışı gibi algılanması, onun gidip gelmesinin, dışarı çıkıp geri dönmesinin, konuşmasının, şarkı söylemesinin duyulması ve bu adımların, bu sözlerin, bu şarkının merkezinde sizin olduğunuzun düşünülmesi, her dakika kendinizin çekim merkezi olduğunuzun gözlenmesi, sakat olduğunuz ölçüde güçlü olduğunuzun hissedilmesi, karanlıkta ve karanlık sayesinde bu meleğin etrafında döndüğü bir yıldız haline dönüşülmesi gibi mutluluklar nadir rastlanan niteliktedir. Hayatın en yüce mutluluğu kişinin sevildiğine, kendisi olduğu için hatta kendine rağmen sevildiğine inanmasıdır. İşte körlerde bu inanç vardır. O keder içinde hizmet edebilmek okşanmaktır. Bir şeyler eksik midir? Hayır. Aydınlığı yitirmek, aşkı yitirmek anlamına gelmez. Hem de ne aşk? Tamamıyla erdemden oluşmuş bir aşk. Kesinliğin olduğu yerde körlük var olamaz. Ruhu el yordamıyla arayan ruh onu bulur. Ve bulunan ve sınanan bu ruh bir kadındır. Bir el size destek olur. Bu onun elidir. Bir ağız alnınıza dokunur. Bu onun ağzıdır. Yanınızda bir soluk duyarsınız. Bu odur. Tapınışından merhametine kadar her şeyi ondan almak, hiçbir zaman terk edilmemek, size yardım eden o tatlı zayıflığa sahip olmak, o bükülmez kamışa yaslanmak, ellerinizle Tanrı'ya dokunup onu kollarınızın arasına almak, elle tutulabilir bir Tanrı'yla bütünleşmek ne büyük bir mutluluk kaynağıdır. Yürek o karanlık, semavi çiçek gizemli bir şekilde açılır. Bu karanlık dünyanın tüm aydınlığına bedeldir. Melek ruh hep oradadır. Uzaklaşsa da geri gelir. Düş gibi silinir ve gerçeklik gibi yeniden belirir. Yaklaşan sıcaklık duyumsanır. İşte oradadır. İnsan içini dinginliğin, neşenin ve coşkunun kapladığını, gece karanlığında ışıldadığını hisseder. Ve binlerce küçük emek. Bu boşlukta devasa görünen önemsiz şeyler. Kadın sesinin, sizi oyalamak için kullanılan ve sizin için karanlığa gömülmüş dünyanın yerini tutan tasvir edilemez vurgusu. İnsan ruhla okşanır. Hiçbir şey görmese de kendisine hayranlık duyulduğunu hisseder. Bu karanlıkların cennetidir. İşte Monseigneur Bienvenu bu cennetten diğerine geçmişti. Ölüm ilanı şehrin yerel gazetesinde yayınlandı. Monsieur Madeleine ertesi gün siyahlar giyip şapkasına bir yaz şeridi taktı. Şehirde bu yazla ilgili söylentiler yayıldı. Bu tutumu geçmişini aydınlatan solgun bir ışık gibiydi. Saygıdeğer psikoposla bir yakınlığı olduğu sonucuna varıldı. Salonlarda yankılanan din psikoposu için yas tutuyor sözleri, Monsieur Madeleine'in itibarını çok arttırdı. Şehrin soylular dünyasında aniden büyük bir saygı görmeye başladı. Küçük Saint-Germain kenar mahallesi muhtemelen bir psikoposun akrabası olan Madeleine üzerindeki karantinayı kaldırmayı düşündü. Madeleine saygınlığının bu artışını yaşlı kadınların giderek artan reveransları ve gençlerin giderek sıklaşan gülümsemeleri sayesinde fark etti. Bir akşam bu küçük soylular dünyasının ileri gelenlerinden bir kadın, şehrin en eskilerinden biri olması hakkını kullanarak ona şu soruyu yöneltmeye cesaret etti. Sayın Başkan, kuşkusuz mütevaffa din psikoposunun kuzenisiniz, öyle değil mi? Hayır madam, dedi. Ama yaz giysilerine bürünmüşsünüz, diye ekledi dul kadın. Gençliğimde onun ailesinin yanında uşak olarak çalışıyordum, diye yanıtladı. Dikkati çeken bir başka husus da, belediye başkanının ne zaman şehirden geçen ve temizlenecek baca arayan genç bir sevalı görse, onu yanına çağırıp ismini sorması ve eline para tutuşturmasıydı. Küçük sevallar bunu kendi aralarında konuşuyorlar ve şehirden daha sık geçiyorlardı. Zamanla kendisine gösterilen tüm tepkiler sönüp gitmişti. İlk başlarda Madeleine yükselen herkesi başına geldiği gibi itiraflara ve dedikodulara maruz kalmış, bunu kötü niyetli girişimler izlemiş, ardından muzipliklerin hedefi olmuş. En sonunda tüm bunların tamamıyla ortadan kalkmasıyla ona eksiksiz, içten ve topyekün bir saygı beslenmeye başlanmıştı. Böylece 1821 yılında şehirde Sayın Başkan'ın ismi tıpkı 1815'te dinde Monseigneur Psikoposun ismi gibi telaffuz edilir hale gelmişti. Madeleine'e tanışmak için ona 10 fersah uzaktan gelenler vardı. Danışmak isteyenler de bulunuyordu. Anlaşmazlıkları çözüyor, davalar açılmasını engelliyor, düşmanları barıştırıyordu. Herkes onu kendi haklı davasının yargıcı gibi görüyordu. Ruhunda adeta doğal bir yasa kitabı vardı. 6-7 yıl içinde bir saygınlık dalgası tıpkı bir bulaşıcı hastalık gibi bütün bölgeyi kaplamıştı. Şehirde ve bölgede bu salgının etkisinden sakınmaya çalışan tek bir kişi vardı. Madeleine Baba. Ne yaparsa yapsın, bu adam kendisini endişelendiren ve uyaran sarsılmaz bir içgüdüyle ona karşı sert bir tutum izlemeye devam ediyordu. Gerçekten de bazı insanları soğuk ya da sıcak bulmamıza sebep olan, bir kişiliği diğerinden ayıran, tereddüt etmeyen, şaşırmayan, asla yanılgıya düşmeyen, kendi karanlığını aydınlatan, buyurgan, aklın tüm tavsiyelerine ve mantığın tüm ahlak bozuculuğuna karşı koyan ve tüm içgüdüler gibi hayvani, katıksız, eksiksiz olan bir içgüdü vardı. Bu içgüdü insanların kaderleri ne olursa olsun köpek insanı, kedi insanın, tilki insanı, kaplan insanın varlığından gizlice haberdar ediyordu. Monsieur Madeleine dingin, sevgi dolu yüreğiyle herkesin takdirini toplayarak bir caddeden geçtiğinde sıklıkla kurşunlu renkte bir redingot giymiş, elinde kalın bir baston, başında aşağı doğru indirdiği bir şapka bulunan uzun boylu bir adam aniden onun arkasında beliriyor ve bakışlarını ona sabitledikten sonra kollarını kavuşturuyor, başını yavaşça sallayıp üst ve alt dudağını ''Ama bu adam da kim? Kuşkusuz onunla bir yerlerde karşılaştım. Ne de olsa beni kandırması uzun sürmeyecek anlamına gelen bir ifadeyle burnuna doğru kaldırarak gözden kayboluncaya kadar onu izliyordu. Neredeyse tehdit edici boyutlara ulaşacak bir ciddiyette donanmış olan bu ciddi adam, onu bir an içinde olsa hayal meyal gören bir gözlemcinin zihnini meşgul edecek türdendi. Adı Javed'di ve polisti. Şehirde zahmetli ama yararlı olan müfettişlik görevini yerine getiriyordu. Magellan'ın şehre ilk geldiği sırada orada değildi. Javert bu görevini daha sonra devlet bakanı olan ve o dönemde Paris Emniyet Müdürlüğü yapan Consenglin yardımcısına borçluydu. O sırada büyük fabrikatör zenginleşmiş, Magellan'ın baba Monsieur Magellan olmuştu. Bazı polis memurlarının alçaklıkla otoritenin iç içe geçtiği farklı bir yüz ifadeleri vardı. Javert'in yüz ifadesi bu ifadeye hakim olsa da alçaklığın izleri yeterince baskın değildi. Bizim inancımıza göre ruhlar gözle görülebilseydi, insan türünden bir bireyin bir hayvan türüne tekabül ettiği ilginç bir şekilde fark edilebilecek ve filozofun güçlükle sezinleyebildiği gerçeklik kolayca ortaya çıkacaktı. Bu gerçeklik, istiridyeden kartala, domuzdan kaplana kadar tüm hayvanların insanın içinde olduğuna ve her birinin, hatta bazen birkaçının birlikte bir insanın benliğine yerleştiğine dayanıyordu. Hayvanlar, erdemlerimizin ve günahlarımızın gözümüzün önünde dolaşan simgelerinden, ruhlarımızın görülebilen hayaletlerinden başka bir şey değildirler. Bize onları üzerlerinde düşünmemiz için gösteren Tanrı, hayvanlar sadece birer simgeden ibaret olduklarından onlara kelimenin tam anlamıyla eğitebilecek kapasiteye layık görmedi. Bu neye yaradı? Bunun aksine gerçekliği temsil eden ve kendine özgü bir sonları olan ruhlarımıza zekayı, yani eğitebilme imkanını verdi. Anlaşılacağı gibi bunları görünürdeki dünyevi yaşamın sınırlı bakış açısıyla ve insan olmayan varlıkların önceki ve sonraki benlikleriyle ilgili kapsamlı sorunsala ön yargıyla yaklaşmadan söylüyoruz. Görülebilir ben, düşünürün gizli bir beni yatsımasına asla izin vermez. Şimdi bir an için bizimle birlikte her insanın içinde bir hayvan olduğunu kabul ederseniz, dingin polis müfettişi Javert'in hangi hayvanı temsil ettiğini saptamamız daha kolay olacak. Asturyalı çiftçiler, dişi bir kurdun her seferinde kendi yavrularına ilaveten bir köpek doğurduğuna ve annenin bu köpeği büyüdüğünde diğer yavrularını yiyeceği endişesiyle öldürdüğüne inanırlar. İşte dişi kurdun doğurduğu bu erkek köpeği bir insan yüzüyle donatırsanız karşınıza Javert çıkar. Javert, kocası kürek mahkumu olan falcı bir kadının çocuğu olarak hapishanede doğmuştu. Büyüdükçe dışına itildiği toplumun içine asla giremeyeceğini düşünüp umutsuzluğa kapıldı. Toplumun kendine saldıranlardan ve kendini koruyanlardan oluşan iki insan grubunun telafisi mümkün olmayacak şekilde kendisinin dışında tuttuğunu gözlemledi. Bu iki insan grubu dışında bir tercih yapması mümkün değildi. Aynı zamanda kişiliğinin derinliklerindeki katılığın, düzene uyumluluğun, dürüstlüğün, mensubu olduğu, derbederler takımına duyduğu açıklanamaz bir kine karıştığını hissediyordu. Polis okuluna girip başarılı oldu. 40 yaşında müfettişlik görevine terfi etmişti. Gençliğinde güneyde kürek mahkumlarının başında görev yapmıştı. Daha ileri gitmeden önce, az önce Javert'e layık gördüğümüz o insan yüzü konusunda hemfikir olalım. Javert'in insan yüzü basık bir burundan, yanaklarından derin burun deliklerine doğru yükselen iki kocaman favoriden ibaretti. Bu iki orman ve iki oyukla ilk kez karşılaşanlar kendilerini oldukça huzursuz hissediyorlardı. Javert nadir olsa da korkunç bir şekilde güldüğünde aralanan ince dudakların arasından sadece dişleri değil, diş etleri de görülüyor, burnunun etrafında yırtıcı bir hayvanın burnundakine benzeyen yassı ve vahşi bir kıvrım beliriyordu. Zaten kafatasının büyük bir bölümü çene kemiğinden oluşuyordu. Kaşlarına kadar inen saçları alnını gizliyor, iki gözünün arasında sürekli olarak bir öfke yıldızı gibi parlayan bir çatılmanın varlığı fark ediliyordu. Bakışlarında karanlık, dudaklarında soğuk ve ürkütücü bir ifade vardı. Tavırları acımasız bir komutanınkine benziyordu. Bu adamın yüreğine basit ve göreli olarak çok iyi ama abartıldığında kötücül eğilimler taşıyan iki duygu hakimdi. Otoriteye karşı saygı ve isyankarlığa karşı kin. Onun gözünde hırsızlık, cinayet ve işlenen tüm suçlar isyankarlığın tezahürleriydi. Başbakandan korucu başına kadar devlet hizmetinde çalışanlara körü körüne derin bir inanç besliyor, Kötülüğün yasal eşiğini bir kereliğine de olsa aşanlara aşağılama, nefret ve tiksintiyle yaklaşıyordu. Bu konuda kesin kararlıydı ve istisnai durumları umursamıyordu. Bir yandan devlet memuru yanılgıya düşmez, yargıç asla haksızlık yapmaz diyor. Diğer yandan kendilerini geri dönüşümsüz bir şekilde mahvedenlerin içinde bulundukları durumdan kurtulmaları hiçbir şekilde mümkün değildir diye düşünüyordu. İnsanlık yasasına her şeyi yapabilme ya da daha doğrusu lanetlileri saptama gücünü atfeden ve toplumun en dip katmanına cehennem nehrini yerleştiren o aşırılıkta sınır tanımaz zihinlerin görüşlerini paylaşıyordu. Hüzünlü düşüncelere dalan, sabırlı, ciddi, ağırbaşlı, bağnazlar gibi hem mütevazı hem kibirli bir adamdı. Bakışları bir burgi gibi soğuk ve deliciydi. Hayatı şu iki sözcükle özetlenebilirdi. Tetikte olmak ve gözlemlemek. Dünyada dolambaçlı ne kadar yol varsa onları düz bir hat üzerinde aşıyordu. Yararlı olduğunun, görevlerinin kutsiyetinin farkındaydı ve kendini muhbirliğe bir rahip gibi adamıştı. Eline düşenin işi bitikti. Zindandan firar eden babasını yakalatabilir, sürgünden kaçan annesine ihbar edebilir ve bunları erdemin verdiği iç huzuruyla yapardı. Bunun yanı sıra yoksunlukların, yalıtılmışlıkların, özverilerin, dürüstlüğün damgasını vurduğu eğlenceye asla yer olmayan bir yaşam sürüyordu. Sarsılmaz bir görev aşkı, polisli Spartalıların Sparta'ya algılayışı gibi benimsemesi, amansız bir gözlemcilik, vahşi bir dürüstlük, mermer gibi sert bir hafiyelik, Wydeck'ın içindeki Brutus'luk, ilkeleri uğruna her şeyi feda etmek onun temel düsturlarındandı. Jeovat'ın tüm kişiliği gözlenen ve saklanan bir adamı yansıtıyordu. O dönemde evrenin yaratılışına dair üstün bilgiler üzerinde duran Jessup de Maistre'nin aşırı kralcıların gazetelerinde sıklıkla yer alan mistik okulu onu bir sembol olarak görmekten geri durmayacaktı. Alnı şapkasının altında kayboluyor, gözleri kaşlarının altından görünmüyor, kravatının içine gömülen çenesi fark edilmiyor, elleri redingotunun yenlerinin içinde kayboluyor, redingotunun altındaki sopası belli olmuyor. Ama zamanı geldiğinde tıpkı bir pusunun karanlığından çıkmışa benzeyen kemikli ve dar alnı, kasvetli bakışları, tehdit edici çenesi, kocaman elleri ve esrarengiz bir sopa aniden beliriyordu. Pek nadir rastlanan boş zamanlarında kitaplardan nefret etse de okuyor, böylece cehaletini gidermeye çalışıyordu. Bu alışkanlığı tumturaklı sözlerine yansıyordu. Söylediğimiz gibi hiç günah işlememişti. Keyfi yerinde olduğunda enfiye kutusunu açıyor, böylelikle insanlığa biraz olsun yakınlaşma fırsatı buluyordu. Kolayca anlaşılacağı gibi Jave, Adalet Bakanlığı'nın yıllık istatistiklerinde serseriler başlığı altında topladığı kişilerin korkulu rüyasıydı. Jave'in ismini duyduklarında paniğe kapılıyor, Jave'in yüzü karşılarında belirdiğinde taş kesiliyorlardı. İşte bu korkunç adam böyleydi. Jave, Madeline üzerine sabitlenmiş kuşkucu ve tahminler yürüten bir bakış gibiydi. Madeline sonunda bunu fark etse de pek umursamadı. Tek bir soru bile yöneltmediği Jave'den ne uzak duruyor ne de ona yaklaşıyor. Bu can sıkıcı ve ezici bakışların farkında değilmiş gibi görünüyordu. Jave'ye herkes gibi içten ve yakın davranıyordu. Jave'nin ağzından kaçınan birkaç söz dikkate alınırsa, soydan gelen ve içgüdü olduğu kadar iradeyi de barındıran bir merakla, Madeline babanın geçmişte bıraktığı tüm izleri gizlice araştırdığı tahmin edilebilirdi. Her şeyi bilirmiş gibi görünüyor, bazen bir bölgede ortadan kaybolan bir aile hakkında bazı bilgiler edindiğini ima ediyordu. Bir keresinde kendi kendine şunları söylemişti. Sanırım onun kim olduğunu biliyorum. Ardından 3 gün tek bir söz bile etmeden düşüncelere dalmıştı. Onu gerçeklere götüren verilerin ipleri kopmuşa benziyordu. Zaten mutlak gerçeği bulduğunu sanan bazı düşüncelerin düzeltilmesi gerekebilir. Bir insanın gerçekten yanılgıya düşmemesi mümkün değildir ve içgüdünün özü kesinlikle yanılabilir. Amacından uzaklaşabilir, yolunu şaşırabilir, bir özelliğe sahiptir. Aksi takdirde zekadan üstün olacak, hayvanın zihni insanınkinden daha çok aydınlanacaktır. Jave kuşkusuz Madeline'in kusursuz doğallığından ve dinginliğinden hoşnutsuzdu. Yine de bir gün garip bir davranışı Madeline'i etkiler gibi oldu. Bakın hangi vesileyle. Bir sabah şehrin kaldırımsız sokaklarından birinden geçen Madeline bir gürültü duydu. Biraz uzakta bir kalabalığın toplandığını gördü. Fauchelevent adlı yaşlı bir adam atının yere yığılması üzerine arabasının altında kalmıştı. Bu Fauchelevent o dönemde bile Madeleine'in nadir düşmanlarından biriydi. Madeleine şehre geldiğinde biraz okumuş bir köylü olan eski noter katibi Fauchelevent'in işleri kötü gitmeye başlamıştı. Basit bir işçinin zenginleştiğini görüp mesleğinin üstadı olarak kendisinin iflasa sürüklendiğini anlayınca içi kıskançlıkla dolmuş, Madeleine'e her fırsatta zarar vermek için elinden geleni ardına koymamıştı. Ardından iflas ettiğinde geriye bir arabayla bir attan başka bir şey kalmayan, kimi kimsesi olmayan bu yaşlı adam hayatını kazanmak için arabacılık yapmaya başlamıştı. İki bacağı kırılan at yerinden kalkamıyordu. Tekerleklerin arasına sıkışan yaşlı adam tüm arabanın ağırlığı göğsüne yüklenecek biçimsizlikle düşmüştü. Araba çok yüklüydü. Fajlan baba yürekleri sızlatacak şekilde inliyordu. Onu tekerleğin altından çıkarmaya çalışmaları boşunaydı. Uygunsuz bir hamlenin, beceriksizce bir yardımın, yanlış bir hareketin sebep olabileceği bir sarsıntı işini bitirebilirdi. Arabayı kaldırmadan onu kurtarmak mümkün değildi. Kaza anında olay yerine gelen Jeor birini Kriko bulmaya göndermişti. Madeleine kaza mahalline geldiğinde herkes saygıyla kenara çekildi. "Yardım edin!" diye bağırıyordu ihtiyar Fauchelevent. "Bu yaşlı adamı kurtaracak yiğit bir genç yok mu?" Madeleine çevresindekilere döndü. "Kriko var mı?" "Getirmeye gittiler," diye yanıtladı bir köylü. "Ne zaman getirirler?" "En yakın nalbantın bulunduğu bir yer var. Oraya gittiler ama dönmeleri en az 15 dakikayı bulur." "15 dakika!" diye haykırdı Madeleine. Bir önceki gün yağmur yağdığı için zemin çamur içindeydi. Her geçen saniye toprağa daha da gömülen araba yaşlı arabacının göğsüne giderek daha fazla basınç uyguluyordu. 5 dakika içinde kaburga kemiklerinin kırılması kaçınılmazdı. "15 dakika bekleyemeyiz," dedi. "Başka çare yok. Zaman kalmıyor. Arabanın çamura gömüldüğünü görmüyor musunuz?" "Lanet olsun." "Dinleyin," dedi Madeleine. "Arabanın altında hala birinin oraya girip sırtında kaldıracağı kadar bir boşluk var. Yarım dakikada zavallı adamı kurtarabiliriz. Burada yürekli, güçlü, kuvvetli birileri var mı?" "5 altın lirayı vereceğim." Kimse kımıldamadı. "10 lirayı," dedi Madeleine. Çevresindekiler gözlerini kaçırdılar. İçlerinden biri, "Bunun için boğa gibi güçlü olmak gerek. Üstelik arabanın altında ezilme riski de var," diye mırıldandı. "Hadi," diye üsteledi Madeleine. "20 lirayı." Sessizlik yine bozulmadı. "Bunu kötü niyetli olduklarından yapmıyorlar," dedi bir ses. Arkasını dönen Madeleine bu sesi şimdiye kadar fark etmediği Javert'e ait olduğunu anladı. Javert ekledi. "Bu iş güç ister. Bunun gibi bir arabayı sırtında kaldırmak için olağanüstü biri olmak gerekir." Ardından bakışlarını Madeleine sabitleyip her sözcüğün üzerine basa basa devam etti. "Monsieur, hayatımda sizin istediğinizi yerine getirebilecek tek bir kişi tanıdım." Madeleine içi titredi. Javert kayıtsız bir ifadeyle ama gözlerini Madeleine'den ayırmadan devam etti. "Bir kürek mahkumuydu." "Öyle mi?" dedi Madeleine. "Tavlunda." Madeleine'in rengi soldu. Bu arada araba yavaşça toprağa gömülmeye devam ediyor. Soluk soluğa kalan Fauchelevent baba inliyordu. "Boğuluyorum, kaburgalarım kırılıyor. Bir kriko." "Ah!" Madeleine etrafına baktı. "Demek kimse bu zavallı ihtiyarı kurtarıp 20 lirayı kazanmak istemiyor." Çevredekilerden hiç ses çıkmadı. Jove yine araya girdi. "Hayatım boyunca o kürek mahkumundan başka bir krikonun yerini tutacak hiç kimseye rastlamadım." "Ah, eziliyorum," diye bağırdı ihtiyar. Başını kaldırdığında Javert'in kendisini diktiği atmaca bakışlarını fark eden Madeleine yerlerinden hiç kımıldamadan duran köylülere bakıp kederle gülümsedi. Ardından tek bir söz bile söylemeden dizlerinin üzerine çöktü ve kalabalığın çığlık atmasına zaman tanımadan arabanın altına girdi. Bir an korkunç bir bekleyiş ve sessizlik yaşandı. Bu ürkütücü ağırlığın altına giren Madeleine'in İki kez boşuna bir çabayla dirseklerini ve dizlerini birleştirmeye çalıştığı görüldü. Herkes ona "Madeleine baba, oradan çıkın!" diye bağırıyor. İhtiyar Fauchelevent bile "Monsieur Madeleine, hadi gidin. Görüyorsunuz ki ölmek üzereyim. Beni kaderime terk edin. Yoksa siz de ezileceksiniz," diyordu. Madeleine hiç karşılık vermedi. İzleyiciler soluk soluğa kalmışlardı. Tekerlekler gömülmeye devam ediyordu ve artık Madeleine'in de arabanın altından çıkması imkansız hale gelmişti. Aniden devasa kütlenin sarsıldığı, arabanın yavaşça yükseldiği, tekerleklerin topraktan yarılana kadar çıktıkları görüldü. Boğuk bir sesin "Acele edin, yardıma koşun!" diye bağırdığı duyuluyordu. Bu son bir çaba harcayan müezzinin sesiydi. Hepsi arabaya doğru koştular. Tek bir kişinin fedakarlığı herkese güç ve cesaret vermişti. Araba 20 kol tarafından kaldırıldı. İhtiyar Feşlen kurtulmuştu. Madeleine solgun yüzü terler içinde kalmış bir halde ayağa kalktı. Elbiseleri yırtılmış, çamura bulanmıştı. Herkes ağlıyor, yaşlı adam dizlerini öperken ona "Yüce Tanrım" diye hitap ediyordu. Yüzünü mutlu ve ilahi birkelerin kapladığı Madeleine, sakin bakışlarını kendisine hala incelemekte olan Jeva'ya yöneltti. Düştüğü sırada Fauchelevent babanın diz kapağı çıkmıştı. Madeleine baba onu fabrikasının içinde işçiler için yaptırdığı ve iki gönüllü rahibe hemşirenin çalıştığı revire götürdü. İhtiyar ertesi sabah komodinin üzerinde Madeleine babanın kendi eliyle yazdığı 1.000 franklık bir banknot buldu. "Arabanızı ve atınızı satın alıyorum." Araba kırılmış, at ölmüştü. Fauchelevent iyileşse de dizi yanlış kaynamıştı. Mednun, rahiplerin ve rahibinin tavsiyesi üzerine ihtiyarı Paris'te Kadınlar Manastırı'na bahçıvan olarak yerleştirdi. Bir süre sonra Mednun belediye başkanı seçildi. Javert, Mednun'u kendisine şehir üzerinde tüm yetkiyi veren başkanlık kuşağını takmış bir halde ilk kez gördüğünde, sahibinin giysileri altına saklanmış bir kurdun kokusunu alan bir buldog gibi ürpererek titredi. O andan itibaren ondan mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştı. Görevinin gerekleri onun Madeleine'le bir araya gelmesini zorladığında ona derin bir saygıyla yaklaştı. Madeleine, şehirde yarattığı refahın görülen emareleri dışında dikkatleri üzerine yeterince çekmese de bir başka yararlı yanı vardı. Bu gerçek hiç şaşmazdı. Halk sıkıntıya düşüp işsizlik baş gösterdiğinde ticarette işler yolunda gitmeyip mükellefler yoksulluktan dolayı vergilerini ödeyemeyecek ve geciktirecek hale düştüklerinde, vergi toplamada güçlük çeken devlet, tahsildarlara ve icralara büyük bütçeler ayırırdı. İşler açılıp bölge refaha ve huzura kavuştuğunda vergiler kolayca ödendiği için devletin masrafları azalırdı. Toplumsal zenginliğin ve sefaletin vergi toplama masrafları gibi şaşmaz bir termometresi vardır. Bu şehirde de 7 yıl içinde vergi toplama masrafları 4/3 oranında düşmüştü. O zamanın Maliye Bakanı sıklıkla bu bölgeyi örnek olarak gösteriyordu. İşte Fantin geri döndüğünde durum böyleydi. Onu kimse hatırlamadı. Ne mutlu ki Madeleine fabrikasının kapısı bir dost düzü gibiydi. Oraya gidip kadınlar atölyesinde işe başladı. Fantin bu sektörde yeni olduğu için yeterince becerikli değildi ve yevmiyesi pek fazla tutmuyordu. Yine de geçimini sağlıyordu. Sorun çözülmüş, hayatını kazanmaya başlamıştı. Hayatını kazanmaya başladığını fark eden Fantin'in yüreği sevinçle doldu. Emeğiyle dürüstçe çalışmak Tanrı'nın ne büyük bir lütfuydu. Çalışma arzusu geri gelmişti. Bir ayna satın alıp gençliğini, güzel saçlarını, dişlerini keyifle seyretti. Birçok şeyi unutmuştu. Sadece kusetini ve geleceğini düşünerek mutlu oluyordu. Küçük bir oda kiralayıp sefahat döneminden kalan bir alışkanlıkla içini taksitle alınmış mobilyalarla döşedi. Daha önce de belirttiğimiz gibi evli olduğunu söylemediği için kimseye kızından bahsetmiyordu. Görüldüğü gibi ilk başlarda tenedörlere düzenli olarak ödeme yapıyor, okuma yazma bilmediği için onlara bir arzuhalci aracılığıyla sık sık mektuplar gönderiyordu. Kadınlar atölyesinde Fantin'in mektuplar yazdığı ve kendini bir şey sandığı fısıltıları yayılmaya başlamıştı. İnsanların üzerlerine vazif olmayan işlerle uğraşması, başkalarının hayatlarını gözlemlesi kadar saçma bir şey olamaz. Neden bu adam sadece hava kararırken geliyor? Filanca mesle perşembe günleri anahtarının neden çiviye asmıyor? Neden hep dar sokaklardan gitmeyi tercih ediyor? Madam neden arabadan evinin önüne gelmeden önce iniyor? Neden elinde bir yığın kağıt varken mektup kağıdı aldırıyor? Bazı insanlar kendilerini hiç ilgilendirmeyen muammaları çözmek için 10 hayır işine ayıracakları parayı ve zamanı harcarlar. Üstelik bunu para kazanma amacı gütmeden, keyif için, merakla ödemek için yaparlar. Bir adamı ya da bir kadını günlerce izler, gece karanlığında, soğukta, yağmur altlarında, kapı kenarlarında nöbet tutar, habercilere para yedirir, arabacıları ve uşakları sarhoş etmek için içki ısmarlar, odacı kadınları, kapıcıları satın alırlar. Neden? Görmek, bilmek, anlamak ve anlatmak konusundaki amansız tutkularını tatmin etmek gibi bir saçmalık için. Ve açığa çıkan bu sırlar, gazetelere düşen bu gizler, herkes tarafından öğrenilen bu muammalar, sıklıkla felaketlere, düellolara, iflaslara, ailelerin yıkılmasına,
İnsanların mahvolmasına neden olurken, hiç çıkarı olmadan sadece içgüdüleriyle hareket ederek her şeyi açığa çıkaranlar bu yıkımların keyfini sürerler. Bu çok hazin bir durumdur. Bazı kişiler sadece konuşma ihtiyaçlarını tatmin etmek için kötülük yaparlar. Konuşmaları, salonlardaki sohbetleri, bekleme odalarındaki gevezelikleri odunu çabuk tüketen sobalara benzer. Onlara çok yakacak gerekir ve yakacak malzemeleri de çevrelerindeki insanlardır. Bu yüzden Fantine'i gözlüyorlardı. Ayrıca birçoğu onun sarı saçlarını, beyaz dişlerini kıskanıyordu. Atölyede herkesin ortasında çocuğunu, belki de sevdiği adamı düşündüğü anlarda gözyaşlarını silmek için arkasını döndüğü fark ediliyordu. Geçmişteki hüzünlü ilişkilerin sona ermesi, kederli bir sürecin yaşanmasına yol açardı. Her ay en az iki kere Hancı Mösyö Tinerler, Montfermeil adına ücretini peşin ödeyerek mektup gönderdiği öğrenildi. Lokanta midesini kırmızı şarapla doldururken cebindeki sırları anlatmak gibi bir adeti olan yaşlı arzuhalcinin ağzından laf alındı. Ve nihayet Fantine'in bir çocuğu olduğu anlaşıldı. Bu gayrimeşru bir kız çocuğu olmalıydı. Montfermeil'e gidip Tenedor'la konuşan işgüzar bir kadın geri döndüğünde 35 frankıma mal olsa da gerçeği öğrendim, çocuğu gördüm demişti. Bu işgüzarlığı yapan tiksinç kadın kendini herkesin namus bekçisi sanan Madame Visorne'di. 55 yaşında, yaşlandıkça çirkinliği artan, titrek sesli, ruh hali değişken bir kadındı. Bu ihtiyar şaşılacak bir şekilde bir zamanlar genç olmuştu. 93'te kırmızı beresiyle Bernardinlerin manastırından kaçıp Jokobenlere katılan bir keşişle evlenmişti. Sıska, sert, hırçın, sivri dilli, kirpi gibi dikenleri olan, yılan gibi zehir saçan bu kadın, kendisine şiddet uygulayan, boyun eğdiren keşiş ölünce dul kalmıştı. Gövdesi kırışan bir ısırgan otunu andırıyordu. Restorasyon döneminde kendini bütünüyle dine adadığı için rahipler keşiş kocasını bağışlamışlardı. Herkese duyurarak bir kiliseye vasiyet bıraktığı küçük bir mal varlığı, Aras Piskoposluğunda saygın bir yeri vardı. İşte bu madam Mufemya'ya gitmiş ve geri döndüğünde çocuğu gördüm demişti. Tüm bunlar zaman almış, Fantine'in fabrikada çalışmaya başlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmişti. Bir sabah atölyenin ustabaşısı Sayın Belediye Başkanı'nın kendisine 50 frank gönderdiğini, artık bu atölyede çalışmasını istemediğini ve şehirden ayrılmasını tavsiye ettiğini söyledi. Theodore'lar tam da o ayda 7 franktan 12 franka çıkardıkları ücretin 15 franka yükseltilmesini talep etmişlerdi. Fantine alt üst olmuştu. Kira ve mobilya borcu olduğu için şehirden ayrılamazdı. 50 frank bu borcu kapatmaya yetmezdi. Yalvarmak için birkaç söz gevelemesi üzerine ustabaşı kadın ona hemen atölyeden çıkmasını söyledi. Fantine zaten vasıfsız bir işçiydi. Umutsuzluktan çok utanca kapılmış bir halde atölyeden çıkıp odasına döndü. Demek işlediği suç artık herkes tarafından biliniyordu. Tek bir söz söyleyecek gücü olmadığını hissediyordu. Ona sayın başkanı görmesini öğütleseler de buna cesaret edemedi. Başkan iyi yürekli olduğu için ona 50 frank vermiş, dürüst bir adam olduğundan onu işten kovmuştu. Bu karar karşısında boyun eğdi. Keşişin dul eşi sonunda hayırlı bir iş yapmıştı. Zaten Medellin'in olup bitenlerden hiç haberi yoktu. Bunlar hayatın her alanında rastlanan iç içe geçmiş olaylardı. Medellin kadınların atölyesine neredeyse hiçbir zaman girmezdi. Bu atölyenin başına kendisine rahibin emanet ettiği ve son derece güvendiği yaşlı bir kızı getirmişti. Saygın, adil, dürüst bir olan ustabaşı sadece vermeye dayalı ama almaya ve bağışlamaya kapalı bir merhamet anlayışına sahipti. Medellin atölyenin tüm sorumluluğunu ona vermişti. Üstün yetenekli insanlar yetkilerini sıklıkla birbirleriyle paylaşmak zorunda kalırlar. İşte ustabaşı elinde tuttuğu bu güçle ve doğru yaptığına olan inancıyla davayı açmış, Fantine yargılayıp mahkum etmiş, ardından infazı uygulamıştı. Verdiği 50 franka gelince bu parayı Medellin'e kendisine sadaka ve işçilere destek amacıyla emanet ettiği ve ne amaçla harcandığını denetlemediği yardım fonundan ödemişti. Şehirde hizmetçilik yapmaya karar veren Fantine her kapıyı çalmış, herkes onu geri çevirmişti. Şehri terk edemezdi. Mobilyalar, hem de ne mobilyalar yüzünden borçlu olduğu eskici ona ''Buradan giderseniz sizi bir hırsız gibi yakalatırım.'' demiş, ev sahibi ise ona şu öneriyi getirmişti. ''Gençsiniz, güzelsiniz, kiranızı ödeyebilirsiniz. 50 franka ev sahibi ve eskici arasında paylaştırdıktan sonra gerekli olanları bir kenara ayırıp mobilyaların çoğunu geri verdi. Şimdi geriye kalan yatağıyla işsiz ve parasızdı. Üstelik hala 100 frank borcu vardı. Garnizondaki askerler için kalın gömlekler dikmeye başladı. Günde 1 frank kazanıyor ama kızına günde 50 santim ayırması gerekiyordu. İşte o dönemde Tinadörlerin ödemelerini aksatmaya başlamıştı. Yine de akşamları eve döndüğünde kendisi için mumunu yakan yaşlı bir kadın ona sefalet içinde yaşamanın koşullarını öğretti. Azla yetinmenin peşinde parasız pulsuz yaşamak bekler. Bunlar iki oda gibidir. İlk loştur, ikincisi karanlık. Fantin kışı odun yakmadan nasıl geçireceğini, birkaç meteliğinizi darı olarak giyen bir kuştan nasıl vazgeçileceğini, etekten nasıl yatak örtüsü, yatak örtüsünden nasıl etek yapılacağını, karşı pencerenin ışığında yemek yerken mumundan nasıl tasarruf edeceğini öğrendi. Yoksul ve dürüst bir yaşam sürdüren güçsüz insanların bir santim nasıl da harcadıklarını herkes bilemezdi. Sonunda bu alışkanlık bir yetenek haline dönüştü. Bu üstün yeteneği kazanan Fontaine'in cesareti biraz olsa da geri geldi. O dönemde bir komşusuna şunları söylüyordu. Aman sen de günde 5 saat uyuyup geri kalan zamanımı dikiş dikmekle geçirsem her zaman ekmek paramı çıkarabilirim. Üstelik insan kederli olduğunda daha az yiyor. Tamam o zaman. Bir yanda acılar, endişeler, biraz ekmek, diğer yanda keder. Bunlar beni beslemeye yeter. Yaşadığı bu hüzünlü dönemde kızının yanında olması onun için büyük bir mutluluk anlamına gelecekti. Onu yanına almayı düşündü. Ama bu mümkün müydü? Onunla yoksulluğunu mu paylaşacaktı? Üstelik Snyder'lere borcu vardı. Borcunu nasıl ödeyecekti? Bu yolculuk masrafları onları nasıl karşılayacaktı? Ona yoksul bir yaşam sürdürme konusunda dersler veren zavallı yaşlı kadının adı Margaret'ti. Ve yoksulları olduğu kadar zenginlere de merhamet eden, yazmasını ancak imzasını Margaret olarak atacak kadar bilen, Tanrı'ya bilimsel gerçekmişçesine inanan dürüst bir mümindi. Dünyada bir gün göğe yükselecek olan bu erdemli ruhların sayısı çoktur. Her günün bir yarını vardır. Fontin ilk başlarda evden dışarı çıkamayacak kadar utanç duyuyordu. Sokağa çıktığında insanların arkasından kendisini parmaklarıyla gösterdiklerini tahmin ediyordu. Herkes ona bakıyor ve kimse selam vermiyordu. Yoldan geçenlerin acımasız ve soğuk küçümsemeleri bir ayaz gibi tenine ve bedenine işliyordu. Küçük şehirlerde bahtsız bir kişi herkesin alayları ve meraklı bakışları karşısında kendini çırılçıplak hisseder. Oysa Paris'te en azından sizi kimse tanımaz ve bu meçhullük bir giysinin yerini tutar. Ah, Paris'e gitmeyi nasıl da istiyordu. Ama bu mümkün değildi. Yoksulluğa alıştığı gibi itibarsızlığa da alışması gerekiyordu. Zamanla kararını verdi. 2-3 ay sonra utancından sıyrılıp bir şey olmamış gibi dışarı çıktı. Umurumda değil, diyordu. Başını yukarı kaldırıp hüzünlü bir gülümsemeyle sokaklarda dolaştıkça küstahlaştığını hissetti. Bazen penceresinden kendisi sayesinde hak ettiği yeri bulan bu yaratığın hüzünlü halini gören madam kendisiyle gurur duyuyordu. Kötülerin mutluluğu kapkaranlıktır. Aşırı çalışmayla yorgun düşen Fontaine'in hafif öksürük nöbetleri sıklaşmaya başlamıştı. Bazen komşusu Margaret'e bakın ellerim ne kadar sıcak diyordu. Yine de sabahları eski kırık bir tarakla bükülmemiş ipek gibi aşağı sarkan güzel saçlarını tararken bir dakika için bile olsa da zarafetinin mutluluğunu yaşıyordu. İşten kışın sonlarına doğru kovulmuştu. Yaz geçmiş, kış geri gelmiş, günler kısalmış, işler kesat gitmeye başlamıştı. Kışla birlikte sıcaklık, aydınlık, güneşli günler azalmıştı. Akşam sabaha yakınlaşıyor, her yanı sisler, alacakaranlıklar kaplıyor. Kararmış pencerelere aydınlık yansımıyordu. Gökyüzü bir hava deliği gibi beliriyor, gündüzler mağaralara dönüşüyor, güneş acınacak bir halde görünüyordu. Korkunç bir mevsim. Kış göğün suyunu ve insanın yüreğini taşa çevirir. Alacaklıları da üstüne geliyorlardı. Çok az kazanan Fontaine'in borçları kabarmıştı. Paralarını düzenli bir şekilde alamayan Tinadörler ona sürekli olarak içeriği keder veren, cevap vermesi bütçesini sarsan mektuplar yazıyorlardı. Günün birinde ona küçük kasetinin bu soğuklarda çırılçıplak dolaştığını, yün bir ete ihtiyacı olduğunu ve en azından 10 frank göndermesi gerektiğini yazdılar. Okuduğu mektubu bütün gün elleriyle buruşturdu. Akşam caddenin köşesindeki berbere gidip saçlarını açtı. Hayran olunası sarı saçları beline kadar uzanıyordu. ''Muhteşem saçlar!'' diye haykırdı berber. ''Karşılığında ne kadar vereceksiniz?'' ''10 frank.'' ''Kesin o zaman.'' Yün bir ete kalıp Tinadörlere gönderdi. Aslında para göndermesini bekleyen Tinadörler bu eteği öfkeyle Apolline giydirdiler. Zavallı çalı kuşu titremeye devam etti. Fontin, kızım artık üşümeyecek, onu saçlarımla giydirdim diye düşündü. Kırpılmış başını gizleyen küçük, yuvarlak başlıklar taksa da hala çok güzel görünüyordu. Fontin'in yüreğinde karanlık bir çatışma vardı. artık saçlarını tarayamayacağını fark ettiğinde çevresindeki herkese nefret beslemeye başladı. Uzun süreden beri Mödlöğün babaya herkesin duyduğu saygıyı paylaşmıştı. Yine de kendisini onun kovduğunu, başına gelen felaketlere onun sebep olduğunu düşündükçe ondan, özellikle de ondan nefret etmeye başladı. İşçilerin kapının önünde beklediği saatlerde fabrikanın önünden geçtiğinde gülerek şarkı söylermiş gibi yapıyordu. Bir keresinde onun bu şekilde gülerek şarkı söylediğini gören yaşlı bir işçi kadın, "Bu kızın sonu kötü olacak," demişti. Yüreğinde biriken öfkeyle adeta meydan okumak istercesine önüne ilk çıkan bir adamın sevgilisi oldu. Aylak, dilenci bir müzisyen olan bu sefil adam onu dövüyordu ve kısa süre sonra tıpkı kadının kendisini tiksintiyle kabul etmesine benzer bir şekilde Fantin'i terk etti. Kızına hayranlık besliyordu. Düşkünleştikçe etrafındaki her şey kararıyor, ruhunun derinliklerindeki o küçük tatlı melek ışıldıyordu. Kendi kendine, "Zengin olduğumda kız etimi yanıma alacağım," diyor ve gülüyordu. Sürekli öksürüyor, sırtı terliyordu. Bir gün Tneiderler'den bir mektup aldı. Kusette kızamık denilen salgın bir hastalığa yakalandı. İlaçlar çok pahalı olduğundan almaya gücümüz yetmiyor. Bir hafta içinde 40 frank göndermezseniz küçük kız ölecek. Kahkahalar atarak yaşlı komşusuna, "Ah ne güzel, 40 frank, 2 Napolyon altını eder. Bu parayı nereden bulmam bekliyorlar ki? Bu köylüler çok ahmak." Yine de merdivenin yanındaki pencerenin önüne gidip mektubu yeniden okudu. Ardından merdivenlere inip koşarak, sıçrayarak ve gülmeye devam ederek dışarı çıktı. Yolda ona rastlayan biri, "Neden bu kadar neşelisiniz?" diye sordu. "Köylüler bana saçma sapan şeylerle dolu bir mektup yazdılar. Benden 40 frank istiyorlar. Lanet olası köylüler," diye cevapladı. Meydandan geçerken garip görünümlü bir arabanın üzerine çıkan kırmızı elbiseli bir adamın etrafında toplanan kalabalığa mutluluk çektiğini fark ettiler. Bu turneye çıkmış gezgin bir dişçiydi. Çevresindekilere diş takımları, macunlar, tozlar ve iksirler gösteriyordu. Kalabalığa karışan Fontin, ayak takımı için argo, saygın insanlar için anlaşılmaz sözcükler içeren bu söylevi gülerek dinlemeye başladı.